Ayrım 9, sayfa 71. Dişimi çektiler. Tedbirimi almadan narkozsuz ameliyata aldığım şu zavallı böcekler aklıma düştükçe hala tüylerim ürperiyor. Kerpiç evlerinin ne kedisi, ne bulguru, ne de faresi eksik olur. İşte ben o kerpiçten yapılmış evimizin duvarına tırmanmaya çalışan küçük hayvancıkları ne vakit ele geçirsem iç organlarını tedavi etmeye uğraştım. Benim uslu durmam üç şeye bağlıydı. Televizyonda oynayan Kara Şimşek dizisi bunlardan birincisiydi. Siyaha boyanmış o akıl almaz otomobilin konuşmasını şaşkınlıkla izler, içten içe bir gün bizim oralara gelmesini umardım. Ben arabanın konuşmasına inandıkça televizyon fazla çalışmaktan patlamasın diye dedem, tam da filmin en heyecanlı yerinde televizyonun fişini pat diye çekerdi. Dedemi iki şeye ikna edemedim ölene dek. Köşe bucak sakladığı 10 yıllık elektrik faturalarının artık hükmünün kalmadığına ve televizyonun fazla izlenmekten patlamayacağına. O, gülümsemesini üstümden eksik etmeyen koca adamın güne 10 yıl geçmiş faturalara düşkünlüğünü bu yaşımda bile hala anlamış değilim. Sıkı sıkı tembihlenerek götürüldüğüm misafirliklerde de hırçınlığımdan eser kalmazdı. Eser kalmazdı çünkü en son tembihe uymadığımda çok sevdiğim dayımın evine üstelik de gün düzenleneceği vakit götürülmemiştim. İyi bir ders olmuştu bana. Ne kadar kıvransam da öfkeli bir annenin inadı karşısında yapacak tek şey evin camına taş atmaktı. Biraz daha cesur ve dayak yemeyeceğinizden eminseniz o camı kırmak. Günlerde bin bir çeşit pastanın, böreğin, çöreğin, sarı gazozun olması benim ilgimi çekmezdi. Benim ilgimi çeken her gördüğümde bezgin bezgin durup ne sorsam omzunu silkeleyerek cevap veren duyguydu. Duygu sanki yer çekiminden etkilenmiyor gibi oturur, en sevdiği filme bilet bulamayan zenginler gibi asabileşirdi. Bazen o şımarık hallerini öyle kızardım ki onu misafir çocuklara tahsis edilen odadaki halının altına süpürmek gelirdi içimden. Bilseydim ki bu cinayet aydınlatılamayacak, inanın en az 10 kez süpürürdüm. Ne vardı yani çikolatasının çoğunu hediye eden bir oğlana bunca surat çevirecek? Üçüncü şey, dişlerime uğrayan ağrıydı. O lanet ağrı başlayınca gecemde gündüzümde kalmazdı. Dedem o zamanlarda televizyonun fişini çekmese umurumda olmaz, duyguya bakacak halim kalmazdı. Konserinde tek bilet dahi satılmayan eski bir şöhret gibi çırpınırdım. Medet umduğum şey dişlerimin ağrısının geçmesiydi. Heyhat, bir diş ağrımaya başlarsa size söyleyeceği ilk söz şudur. Kaldır ellerini. Korkuyla kaldırılmış bir el ya insafla aşağı iner ya da yere yığılarak. Ben diş ağrısının insafa geldiğine hiç denk gelmedim. Oysa ağrıyan bir dişin o ellerin tüm bedenini yere çökerttiğine sayısız kez şahit oldum. Hastalanınca çok huysuz olurum. Ben hastalanınca soprano dinlemek zorunda bırakılan bir çare çöpçülere dönerdi bütün ev. Yıllardır yerinden oynatılmamış sehpanın yeri bile gözüme batar, ana dilimden nefret eder, hiç bilmeden Rumca, Japonca gibi dillerde konuşmaya başlardım. Ne kadar güzel konuştuğumu varın siz de hesap edin. Ne susuyor ne de berbere gitmeye ikna oluyordum. Bizim dişçimiz mahallenin berberiydi. Berber Kemal amca bembeyaz saçları, başbakanlık tarafından unutulmuş yüzüyle bütün çocukların ilgisini çekerdi. Boyumuz kısa olduğu için berber koltuğuna iskemle koyarak tıraş ederdi bize. Para vermezdik. Akşam kahvede babalarımızla 51 oyuncak oynayacaktık. Bizi tıraş ederken güzel güzel söverdi babalarımıza. Gücümüze gitse de biz berber koltuğundaydık. Elinde de makas vardı. Dişimin ağrısı tavana vurduğunda beni berber Kemal amcanın evine götürürlerdi. O eve girdiğimizde teslim olmaktan başka çaremiz yoktu. Kerpeteni eline alıp hiç acımayacak sözünü ilk duyduğumda berber Kemal'e inanmıştım. Bir daha da kimseye inanmadım. İnsan kendi ağrısını herkesin ağrısından büyük zanneder. Hastalığın en masum tarafı da budur. O esnada cömert olacağınıza mı söz vermezsiniz? Bundan böyle kimseyi üzmeyeceğinize mi? Ölçüsüz yaşadığınız bütün günlere çekte düzen vereceğinize mi? İyileşince hemen unuttuğunuz, ta ki yeniden bir yeriniz dökülünceye kadar. Ben bu yazıyı yıllar sonra Berber Kemal amcanın vefat ettiği bir zamanda kaleme alıyorum. Kara Şimşek dizisi şu sıralar TRT1'de her gece yayınlanıyor. Bir kez bile baştan sona izleyemedim. Duygudan da tek haber yok. Olsa da en fazla çocuklarına çikolata alabilirim. 20'lik dişimi ise röntgeni, sekreteri, ikramı, ücreti, parkesi ve her yeri bol bir hastanede hanım diş hekimine emanet ettim. Antibiyotik tedavisinden sonra dişimi çekeceğini söyledi. O güzel 20'lik dişimi. Diş hekimi olan genç hanım onca ilgiden sonra vezneye gitmem gerektiğini söyledi. gayet sıradan bir şekilde. Bu şehirde bütün inceliklerinin altında artık bankamatikler olduğunu biliyorum. Ben duyguyu halının altına süpüremedim. O nezahatin hemen ertesinde büyük bir kibarlıkla para çekilirken bakiyemin yetersizliği karşısında her saniye eriyen nezaket beni parkelerin altına çoktan süpürmüştü bile. Oysa bu şehre ben elim boş gelmemiştim. Atını eliyle öldüren. Aslında baban seni öldürmedi Gökhan. Kendini sana yeryüzünde bir ceset gibi hissettiren duygu, babanın intiharından sonra kendine muhkem bir yer bulamayışında. Çünkü babası erkenden ölmüş bütün çocuklar gibi senin de veli toplantılarına gidecek kimse bulunamadı. Üniversite yıllarında herkes sana kuşkuyla baktı. Senin yanında gezdirdiğin ölü devrimcilerin hayaleti, sesi kısılmış kora şeklinde yanı başında öylece bekliyordu. İşte bu yüzden kabuksuz yaralarını kaşıyıp durdun. Kırgın bir deniz gibi sokakların tam ortasında kaldın. Annene sürekli "Babam beni niye öldürdü?" diye sorman o zamanlar başladı. Aslında baban seni öldürmedi Gökhan. Çift dikiş çocukluğunu ateist muhtarlara anlatırken onların babanı sana neden anlatmaktan sakındıklarını bir türlü anlayamadın. Gece yarısı eve dönen babanın gündüz bütün ezilmiş halkları kurtarma planları yaparken köylüleri öldürmeliyiz diye bağırmasını hiç anlayamadın. Yenildiğin meydanlara dönünce babanın yüzündeki çatlakları solgun bir yaz maketine benzetmen bu yüzdendi. Bunlar olurken annen Çam Dibi Kültür Derneği'nde romantik kadını tek başına temsil ediyordu. Bak Gökhan, yaşımız seninle aynı. Sen benden biraz daha şişmansın, boyun boyumdan kısa. Annenin hiç gülmeyen eteklerinin sorumlusu sen değilsin. Libya Sosyalist Halk Cemahiresi yazan broşürleri baban eve taşırken nasıl gülsün o etekler? El Alem, Beşir Fuat ve Mayakovski'nin mektuplarını politik bir figür olarak nitelendirir. Ulaşma yanlış işlere. Kararsız ırmaklar yüzülerek geçilmez. Benden geçti bunu anlama devre. Bari sen kurtul. Kurtul diyorum ama Sergiyi, Bubka'yı tanıman buna engel olacak. Kalbinin doğusundaki aşık ihsani türküleri buna engel olacak. Oğlunun esmer yüzü babanı ne kadar da anımsatıyor. Babalar çocukları büyüyünceye kadar hatasızdır, kahramandır, bilgindir. Yeşilyurt polis merkezinin camlarına afiş yapıştıran babanı hala suçsuz görmen benim çok hoşuma gitti. Oysa devletimize yapılacak en büyük hakaret, camekanlarına uygunsuz afiş yapıştırmaya çalışanların kostik kovalarını vermemek için direnmeleridir. Seni ben anlarım da Gökhan, devlet ikimizi de anlamaz. Ne yazık ki polis merkezinde bıyığı yeni terlemiş fikir suçlusu gençlerin, slogan atan adamların, Sovyetlere bir dine inanırcasına ümit besleyenlerin sesleri yükselmiyor. Zindandan Mehmet'e mektup yazacak insanlar öldü maalesef. Orada rüşvetten tutuklanan müftüler bankadaki hesaplarını inkar ediyor. Aslında baban seni öldürmedi Gökhan. Bir ovayı dağa çıkarmaktan aranıyor. Hiç bayram alışverişi yapılmamış hüzünlü arifeleri anımsatırcasına. 17 Ağustos depreminde herkes kaçışırken sen oturup geçmişini ağırlıyordun. İki beden büyük gelen hayatı ben iyi bilirim. Ama intihar sandığın gibi genetik değildir. Ve terziler hiçbir ölümü güzel dikemez. Avuçlarındaki hayat çizgisine sessizce düşen kor sana canhıraş göçleri de, çingeneleri de, zeytin ağaçlarını da öğretti. Devrim sabahlarını müjdeleyen martıları şiire ne güzel yakıştırıyorsun. Yağmura yakalanan pikniklerden hayır bekleme. Cebinde kuş üzümü taşıyan gri kabanlı babanın yokluğunu, sobalı evlerin duvarlarına gizlice yazarken defalarca sabırsız incinin kurbanı oldun. Piknikler babalar varken anlamlıdır. Üstelik o babalar bol küfürlü dernek toplantılarında sandalyenin üstüne çıkıp bağırıyorsa, çimenlerden ihtilal kokusu yayılır durur. Hem neye yarar ki piknik konuşulunca araya sıkıştırılmaya korkulan küçük güneş görüntüleri? Yağmura yakalanan pikniklerden sana ne Gökhan? Şiirlerini bozdurmaya giden bütün şairlerle bir gün bir araya gelsek diyorum. Kar helvası yer, sırayla ezan okur, arzu filmden bol güldürülü filmler izlerdik. Vergi borçlarını ödeyemeden ölen borçluların yakınlarını aramıza katar, kimsenin uğramadığı irtibat bürolarını basardık. Harmandalı oynar, dizimizi yere vurduğumuz an topluca ölürdük. Şimdi ben mi avazım çıktığı kadar bağırayım, yoksa sen mi? Şaire babasından önce ölmek yakışmaz diye. Evde kalmış erkek arkadaşlarım. Yaşıtlarım arasında en fazla evli olan benim. Eve toplamda en erken gitme rekorunu da yıllardır kimseye bırakmıyorum. Alışveriş listesini en fazla yanında taşıyan, iyi domates konusunda uzmanlıkta her zaman önde olan, ucuz ama çift sarılı yumurtanın satıldığı yer konusunda sırrını en iyi arkadaşlarıyla bile paylaşmaktan çekinen de. Kira geciktirildiğinde ev sahibi nasıl 15 gün ya da 1 ay geçiştirilir? Alanında seminer versem emin olun salon dolup taşar. Bugüne kadar öyle güzel bir şekilde geçiştirdim ki fazla dürüst olmak çok sıkıcı geliyor bana. Erken evlenmemden dolayı mı yaşıtlarımın çoğu bekar, yoksa evlenmek mi çok güçleşti? Ne zaman arkadaşlarımla bir duvarın kenarına çömelsek, iyice artan bekar arkadaş hızlanmalarına daha çok şahit olmaya başladım. Bunalıma girenleri mi ararsınız? Nerede bir Karadenizli imalatı bina görse, barok tarzıyla yapılmış diyerek kendini sanata verenleri mi? Hepsi oturduğumuz duvarın dibinde sıralanıyor. Geçtiğimiz hafta iyice anladım ki arkadaşlarım çıldırmak üzere. Bir avukat arkadaşım var. Açlıktan tokluğa, açlıktan cipe, açlıktan iPhone'a geçiş yapmasına rağmen benimle oturmaya devam eden ender şahsiyetlerden. Üstelik ne zaman borç istesem bir sponsor gibi davranmaktan vazgeçmedi. Yakışıklı ama bir türlü evlenemedi bizim Faruk. Ona gösterilen kızların bir kısmını kendi beğenmedi. Bazı kızlar da boyu çok uzun diyerek reddetti Faruk'u. Hatta biri burnuna kulp bulmuştu. Faruk'un burnu Midas'ın kulaklarına benzer. Ayıptır söylemesi. Geçen akşam Faruk yine bana dert yanıyordu. Bu dert yanma ne bir önceki güne ne bir hafta öncekine ne de 3 sene öncekine benziyordu. Murat'ın nişan davetiyesinden sonra Faruk'a bir şeyler olduğunu zaten anlamıştım. Üzülmüş o gece, çok üzülmüş hatta, uyuyamadım kaç gündür diyordu. Teselli etmekten çok terslemeyi daha çok severim. Bu çoğu zaman karşınızdakine iyi gelen bir ilaçtır. Ama bu kez terslemedim. Uzun uzun dinledim yuva kurma isteğini, çocukların oyuncak alma arzusunu. Hepsi bu kadar da değilmiş. Mutfakta birlikte salata yapmak istiyorum eşimle derken bulaşıkları da bari sen yıka ricasında bulundum. Ertesi gün Faruk ilkokulda aşık olduğu Zeynep'i Facebook'ta aramaya başlamış. Kimseyi bunca yıl evlenemedim. Bari ilkokul aşkıma evlilik teklif ederim, kabul edilebilir diye Facebook'a girip Zeynep T. isimli ne kadar kız varsa listesine eklemiş. Gözüne kestirdiklerine de mesaj atmış. Merhaba, ben Cumhuriyet İlkokulu'ndan Faruk. Zat-ı şahaneleriniz de mi? 1989'da oradan mezun. Zat-ı şahane nedir demeye kalmadan Bülent çok heyecanlandım ama ne yapabilirim ki dedi. Neyse ertesi gün bulmuş aradığı Zeynep T'yi. Öyle güzel cümleler kurmuş, öyle Osmanlıca iltifatlar yapmış ki Zeynep T dayanamayıp bizim uzun burunlu, sponsor ve iPhone'lu Faruk'u arkadaş lisesinden çıkarıp bir güzel de engellemiş. Azıcık da hakaret etmiş sanırım. Sakladığı birkaç cümlesinden anladım Faruk'un. O akşam ne dersem Faruk'u teselli edemedim. Faruk, senin ortaokulda aşık olduğun bir kız vardı. Sevil P'ydi sanırım. Sevil P'yi bulsana. Ayrım sonu, sayfa 80.